Tanrı Nil Kıyısında Öldü. Naval Al-Sadavi. Belge Yayınları. 2. Baskı. Ağustos 1999. Türkçe'ye çeviren Nesrin Oral. Bu kitap 149 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Mayıs 2011. Okuyan İris Gür. Naval El-Sadavi, Nil yakınlarındaki Kafr Tahla köyünde doğdu. Doktorluk öğrenimi gördü. 1965-1972 yıllarında Sağlık İşleri Dairesi yöneticiliğinde bulundu. Kadın ve Cinsellik adlı kitabından sonra görevinden alındı. Mısır'da önde gelen kadın hakları savunucularından olan Doktor Sadavi, bilimsel kitapları yanında Mısır kadınının sorunlarını aktardığı yazınsal ürünleri ile de tanındı. Türkiye'de Sıfır Noktasındaki Kadın adlı kitabı ile tanınan Sadavi'nin elimizdeki kitabı da bir Mısır köyü çerçevesinde iktidar ve bağımlılık mekanizmalarını sorguluyor. İslam dünyasında devlet ve din erkini irdelediği gibi kadınlar arası dayanışmayı ve insanların daha farklı bir yaşam özleminde sergiliyor. Mare Nostrum 9. Dizimizde bu kez Akdeniz'den Nil'e süzülerek sıfır noktasındaki kadında tanıştığımız Mısır'ın kadın dünyasının trajik bir başka boyutu ile yüzleşiyoruz. Mısır'ın asi kadın yazarlarından Naval El-Sadavi, eleştirel görüşleriyle Mısır'da devleti ve var olan İslam'ı sorguladı. Bunun bedelini de ödedi. İşine son verildi, hapsedildi, tehditlerle yüz yüze kaldı ama ataerkil bir dünyaya ödün vermedi. Ama kendi toplumunun gerçekliğinden de kopmamaya çalıştı. Onun için Mısır kadınlarının yaşadığı trajediler, kolay formüller ve klişeler ile geçiştirilemeyecek ağırlıkta sorunlar oldu hep. İsyancı bir kadının kaleminden, isyancı bir Mısır kadının öyküsü ve tüm kadınların öyküsü. Büyük ahşap kapı yavaşça ve paslı, çok eski bir su dolabı gibi gıcırdayarak açıldığında henüz sabahın kızıllığı ağaçların tepelerinde gezinmiyordu. Ne horozlar ötmeye başlamıştı, ne bir köpek havlıyordu, ne de karanlıkta bir eşeğin anırışı duyuluyordu. Henüz Şeyh Hamzavi'nin sabah namazına çağıran sesi de sessizlikte yankılanmıyordu. Kapıdan uzun boylu, dimdik bir gölge süzüldü ve geniş, düzenli adımlarla ilerlemeye başladı. Onu sinik, hantal yürüyüşüyle ikinci bir gölge izliyordu. Her iki gölge karanlıkta kayboldu ve biraz sonra yukarıda nehir kıyısında yeniden belirdi. Zakeya'nın zayıf, sapsarı yüzü solgun sabah ışığında iyice seçiliyordu. Dudaklarını sanki artık tek bir sözcük koyuvermemeleri gerekiyormuşçasına sımsıkı kenetlemişti. Kocaman kocaman açılmış iri gözleri öfkeyle ve meydan okuyarak ufka dikilmişti. Manda sallanan başıyla peşi sıra yürüyordu. Cılız ve soluk renkliydi. Ama itaat dolu, ruhsuz, yazgısına boyun eğmiş bakışlarıyla iyi yürekli bir görünüşü vardı. Alaca karanlık nehri hafifçe aydınlatıyor ve küçük dalgalara yaşlı, hüzünlü, durgun bir yüzdeki minik kırışıklıklar görünümünü veriyordu. Su derinliklerinde duruyormuş gibiydi. Zamanın hiç fark edilmeden geçip gidişi ya da karanlık bir gökteki bulutların fark edilmeden kayışı gibi hiç fark edilmeden akıyordu. Geniş, açık arazide havada hemen hiç kımıldamıyordu. Ağaçların dalları arasında öylesine hafif geziniyordu ki sallanmıyorlardı bile. Ama yine de yüksek nehir kıyısının incecik görünmez tozunu bayırdan aşağılara, küçük kapalı pencereleri ve üzerlerinde kurutulmuş pamuk sapları, gübre ve samandan tezeklerin kat kat dizili durduğu, alçak, eğri damlarıyla yan yana sinmiş esmer kerpiç kulübelere dek getiriyordu. Bu tozu tezek yığılı, daracık, eğri büğrü yollardan ve sokaklardan daha da ötelere, yeşil suyun üzerine esmer, pürüzsüz bir deri gibi yayıldığı köyün bitimindeki nehre kadar taşıyordu. Zakeya, mandanın önünde düzenli adımlarla gidişini sürdürüyordu. yürüyüşü ve sabit bakışları, solundaki durgun nehir suyu gibi, gecenin bu son anlarındaki her şey gibi hiç değişmemişti. Ama sonra sağındaki kerpiç kulübeler giderek gerilerde kaldı ve onların yerini Nil kıyısına paralel yeşil şeritler gibi tarlalar aldı. Yeşil ve kahverengiden iki şerit arasında kalçalarının ve bacaklarının kendine özgü ritmik hareketiyle ilerliyordu Zakea. Başının üzerinde karanlık gece, yayılmakta olan ve bir süre sonra da göz kamaştırıcı, kıpkırmızı ışığa dönüşen sabah kızıllığı karşısında yavaş yavaş geriliyordu. Sonra birden ufukta güneş parladı. Ateşten bir disk halinde büyüyerek göğe yükselen minicik bir nokta. Ancak daha gündüz geceyi tümüyle kovalamadan Zakea tarlasına ulaşmıştı. Mandayı nehrin yanındaki su dolabına bağladı. Başından siyah örtüsünü çıkararak yere koydu. Kollarını sıvadı ve gale bayasının eteklerini belinde düğümledi. Komşu tarlalardan çapasının düzenli, boğuk darbelerle toprağın derinliklerine saplanışını duyulabiliyordu. Kol kasları fırlıyordu ve beline bağlanmış siyah galebeyanın altında uzun, güçlü bacakları sabah aydınlığında çıplak ve esmer görünüyordu. Yüzü hala haşin ve zayıftı ama artık solgun değildi. Çünkü sıcak ve toz, güneş ve temiz hava cildini karartmış ve meşin gibi yapmıştı. Ama bunun altında eski solgunluğu sürüyordu. İki büklüm toprağa çapalıyordu. Bu sırada da yere ya da ayaklarına değil, hala uzaktaki bir noktaya bakıyordu. Hala öfkeyle ve meydan okuyarak. Ve çapayı havada savurup var gücüyle toprağa saplarken darbeler bastırılmış bir öfkenin yankısı gibiydi. Darbeler saat başlarındaki boğuk saat vuruşları gibi düzenli biçimde yankılanıyordu. Zamanı yutuyorlar, saatten saate mekanik olarak toprağa gömülüyorlardı. Yavaşlamıyorlar ve soluk almak ya da ara vermek için durmuyorlardı. Tüm gün boyunca komşu tarlalarda yankılandılar. Adeta insanlık dışı, acımasız, insanı ürküten öfkeli bir güçle. Hatta erkeklerin yemek yemek ve bir saat dinlenmek için çalışmayı bıraktıkları öğle vaktinde bile onun çapa darbeleri aralıksız sürdü. Öküz dönüp durmayı, su dolabı gıcırdamayı bir süre için kestiğinde bile çapası tekrar tekrar havada savruluyor, gökten yere iniyor ve yerden göğe çıkıyordu. Güneş gökte yavaş yavaş yükseliyordu. Disk rüzgarı durduran, ağaçların belini büken ve her şeyi kavuran ateşten bir topa dönüşüyordu. Kıpkızıl ateş Zakea'nın yüzünden ve bedeninden süzülen ve toprağa damlayan terin dışında her şeyi boğacak, yakacak ve kurutacakmış gibiydi. Terin altında yüzü boyundurukta duran mandanınki gibi kül rengiydi. Saatler geçip gitti. Artık güneş yeniden yavaş yavaş yere eğiliyordu. Ortalığı eskisi kadar kavurmuyordu. Şiddetli sıcak azaldı, hava titremeye başladı ve Nil'den tatlı bir esinti getirdi. Ağaçların tepeleri rüzgarda bitkin ve isteksizce eğildiler. Gökyüzü yeniden göz kamaştıran kıpkırmızı ışığa batmıştı. Bu da yerini yavaş yavaş alacakaranlığın hüzünlü grisine terk etti. Zakea'nın yüzündeki ter kurudu ve ardında sönen ateşin üzerindeki kül gibi bir toz tabakası bıraktı. Kadın çapayı yere attı ve uzandı. Gece yarısı birden uyanan biri gibi hızla çevresine bakındı. Sonra sıvalı kollarını indirdi. Düğümlenmiş eteklerini çözdü ve uzun siyah giysisini indirdi. Örtüsünü başına bağladı. Sonra tarladan kumlu yola yürüdü. Ve az sonra yine ardında hantal manda düzenli adımlarla aynı yolu gerisin geriye yürüyen koyu bir gölgeydi. Şimdi yeşil tarlalar solunda, Nil'in boz suları ise sağındaydı. Uzakta ağaçlar grileşen göğün önünde narin, siyah sületlere dönüşüyorlardı. Kıpkırmızı güneş batıda yerin altına süzülmüş, alacakaranlıkla mücadeleyi bırakmıştı. İki gölge kıyıdaki kumlu yol boyunca yavaş yavaş yürüyordu. Değişmemişlerdi. Uzun boyu, saldırıya hazırmışçasına dikilmiş başıyla birincisi, başı önünde hantal ve tükenmiş olan ikincisi. Giderek kararan gecede iki suskun gölge. Onları kuşatan sonsuz enginlikte hiçbir şey kımıldamıyordu. Ne bir hışırtı, ne bir inleme, ne de bir bağırış, tek bir sözcük bile duyulmuyordu. Karşı kıyıdaki tarlaları, Nil'in sularını, üzerindeki göğü ve yeryüzündeki her şeyi örten gecenin suskunluğundan başka hiçbir şey. Tarlaları arkalarında bıraktılar ve önlerinde engin, tozlu ovaya kaymaktan korkuyor ve korunma ve yardım arıyormuşçasına nehir kıyısında yan yana sinmiş küçük, karanlık, silik gölgeler gibi kulübeler belirdi. İki gölge bayırdan aşağı indi ve daracık, eğri büğrü sokaklarda gözden kayboldu. Kulübeleri geçip Zakea'nın güçlü eliyle ittiği ve boğuk bir gıcırtıyla açılan büyük ahşap kapının önünde durdular. Kadın mandayı çekti, ipi bıraktı. Hayvan kapıdan geçip ahıra yollandı. Zakea bir an onun ardından baktı. Sonra kulübesinin kapısına çömelerek sırtını duvara yasladı ve açık ahşap kapıya ve ardında uzanan sokağa bakmaya başladı. Hiç kımıldamadan öylece oturuyordu. Gözleri bir şeye takılmış gibi karanlığa dikilmişti. Belki de dikkatini yalnızca evinin önündeki bir gübre yığını çekmişti. Belki duvarın dibine tuvaletini yapmış olan bir çocuğun dışkısı, belki de ölü bir böceğin üzerine çullanan karınca sürüsü ya da sokağın öbür yanındaki büyük kapının siyah demirlerinden biri. Karanlık her yanı kaplamıştı, göz gözü görmüyordu. Ama Zakea ansızın başında keskin bir ağrı hissedene dek gözlerini dikip geceye bakmayı sürdürdü. Başındaki örtüyü sıkıca bağladı. Bu kez de ağrı midesine atladı. El yordamıyla haftalık yiyeceğini sakladığı yayvan sepeti aradı. Sepeti yanına çekti. O zamana dek sımsıkı kenetlediği ağzını açtı ve biraz kuru ekmek, kurumuş peynir ve hıyar turşusu yedi. Bitkin bir halde gözlerini kapadı. Başı dizlerine dayalı arada bir kuş uykusuna dalıyordu. Karanlık öylesine koyulaşmıştı ki gözlerini dört açsa da bir şey göremezdi. Kafravi büyük ahşap kapıdan içeri süzüldü ve gelip yanına oturdu. Zakea'ya doğru yürürken kadın ondan yana bakmıştı. O da onun kendisini fark ettiğini sanmıştı. Oysa uykusu tümüyle açılmış olmasına karşın kadın karşısında bugünkü adamı görmüyordu. Kafravi gözlerinin önünde ufalmış, küçük bir oğlan olmuştu. Ve şimdi onu kulübenin önündeki tozlu avluda yerde süründüğü ve ağzını açmış soluk almaya çalıştığı zamanki gibi bir çocuğun gözleriyle görüyordu. Gözlerine, ağzına, burnuna toz doluyor. Oturuyor ve küçücük yumruklarıyla gözlerini ovmaya başlıyor. Ama kısa bir süre sonra öylece oturup dört bir yanına bakınıyor ve birden dört kara nalın üzerine geldiğini görüyor. Biri tüm gücüyle üzerine düşecek koca bir çekiç gibi tehditle başının üzerinde salınıyor. Bedenini bir titreme sarıyor ve çığlığı basıyor. İki güçlü kol onu kavruyor ve yerden kaldırıyor. Annesinin kolları, sıcak göğsü ve kokusu onu yatıştırıyor ve bağırmayı kesiyor. Belleğinde annesinin yüz hatları silikleşmişti. Yalnızca kokusu hala burnundaydı. Bu ekmek hamuru ve maya kokusunu andırıyordu. Bu kokuyu duyduğunda yoğun bir mutluluk duygusuna kapılır ve her zaman sert ve soğuk görünen yüzü bir an için yumuşar ve sevecenlik kazanırdı. Yürümeye başladığında Kafrava ile tarlaya gitmesine izin verilmişti. O bir iple mandayı peşi sıra çeker, kendisi de gübre yüklü eşekle artlarından giderdi. Tüm yol boyunca ağabeyi hiç konuşmazdı. Onun sesini ancak mandayı ya da eşeği dehlediğinde duyardı. Babasını tarlada dururken anımsıyordu. Ama yüzü silinmişti. Gözlerinin önünde yalnızca çıkık diz kapaklarıyla bir çift uzun, cıpcılız bacak, bele bağlanmış bir galabeya, güçlü ellerinde düzenli biçimde havada savrulan ve yere inen büyük bir çapa beliriyordu. Ve su dolabının kafasında uğuldayan boğuk gıcırtı ve iniltilerini duyuyordu. Dolap birden dönmeyi kestiğinde mandanın yanına gider ve onu dürterdi. Ama hayvan yerinden kımıldamazdı. Hareketsiz kara başıyla öylece durur ve kara gözlerini kendisine dikerdi. Tam Zakea hayvanı yeniden dürtecekken karşısında mandanın değil Kafravi'nin olduğunu fark etti. Kafravi ona benzerdi. Onunki gibi keskin yüz hatları, iri, öfke dolu siyah gözleri vardı. Ancak Kafravi'nin bakışlarında boyun eğmişlik vardı ve öfkeye çaresizlik karışıyordu. Adam sırtını kerpiç duvara dayamış, kenetlenmiş dudaklarıyla yanında oturuyordu ve bakışları karanlık sokağa dikilmişti. Sokağın karşı tarafındaki yüksek demir kapının parmaklıklarını delip geçiyordu. Zakeya'ya döndü, dudakları aralandı ve boğuk bir sesle fısıldadı. "Kız kayboldu Zakeya, gitti." "Gitti mi?" diye sordu kadın acıyla. "Evet, gitti. Onu köyde hiçbir yerde bulamıyorum." Çaresizlik içindeydi. Zakeya ona iri siyah gözleriyle baktı. Adam bakışlarını kaçırmadı. Ancak gözlerinde derin bir umutsuzluk vardı. "Nefisa'yı tüm Kafr el Ten'de aradım Zakeya," dedi. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Bir daha hiç geri dönmeyecek. Başını ellerine dayadı ve dokunsan ağlayacak bir halde, "Gitti Zakeya, hay Allah'ım," dedi. Zakeya ona bakmayı bırakıp sokağa seyretmeye başladı. Sonra mekanik, üzgün bir sesle fısıldadı. "Onu yitirdik, Celal'i yitirdiğimiz gibi." Kafravi başını kaldırdı ve fısıldadı. "Celal yitik değil Zakeya, yakında sana dönecek." "Her gün böyle diyorsun Kafravi, Celal'in öldüğünü biliyorsun ve beni ölmediğine inandırmaya çalışıyorsun. Kimse bize öldüğünü söylemedi. Onca kişi öldü, niye o da ölmüş olmasın ki? Ama çok da dönen oldu. Sabırlı ol ve onu bize sağ salim geri yollaması için Allah'a dua et." "Ne çok dua ettim, ne çok," dedi Zakeya boğuk bir sesle. "Dua etmeye devam et Zakeya. Onun ve Nefisa'nın sağ salim bize dönmeleri için Allah'a dua et. Nereye gitmiş olabilir ki bu kız, nereye?" Birden acı içindeki iki insanın sesleri kesildi. Derin bir suskunluğa gömüldüler. Karanlığın onları saran kalın örtüsünden daha ağır bir suskunluğa. Gözlerini uçsuz bucaksız geceye dikmişlerdi. İkisi de kımıldamıyordu. Karanlığa saklanmış kerpiç kulübeler gibi hareketsiz yan yana oturup kaldılar. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.